Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Agan, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Üyesi Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Bu hafta hocam Karahanlı Devleti'ne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Satık Burra Hanım'ın şeceresini söyleyeceksiniz bizlere ve dinleyicilerimize. Karahanlı Devleti'nin neşet ettiği coğrafyayı, kökenlerini anlatacaksınız. Böyle bir sohbetimiz olacak ama hocam geçen hafta anımsayacaksınız. 1. Kılıç Arslanı Işın Demirkent'in dinleyicimize armağan etmiştik. Mevlüt II. adlı dinleyicimizdi. Bir telefon bağlantımızda sorun oldu ve ulaşamadık kendisine. Şimdi duyuruyorum buradan. Mevlüt II. adlı dinleyicimiz geçen hafta bizden kazandığı kitabı yollayabilmemiz için bizimle temasa geçerse seviniriz. Hocam bu hafta da bir kitabımız var. Ne yapması gerektiğini dinleyicilerimizin ben söyleyeyim. Ondan sonra siz duyurun lütfen kitabımızı. Sevgili dinleyicilerimiz, her hafta olduğu gibi bu hafta da Türk Tarih Kurumu yayınlarından birine armağan edeceğiz. Kime? Bizi ilk arayan dinleyicimize. İlk arayan dinleyicimiz yani 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonları ilk arayan dinleyicimiz. Yahut trttürktarihi@trt.net.tr adresine ilk elektronik postayı gönderen dinleyicimiz yahut @trt_türktarihi Twitter adresine tweet atan dinleyicimiz ve kısa mesaj numaramızda bir mesaj gönderebilirsiniz. O da 535 472 60 11. Hocam bu hafta hangi kitap?
Bu hafta yine Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkmış olan Tarihin Derinliklerinden 19. Yüzyıla Kaşgar isimli eseri dinleyicilerimize hediye edeceğiz. Özellikle de belirttiğiniz kurallara göre ilk arayan dinleyicimiz almış olacak. Konur Alp Ercilasun Profesör Doktor. Bu konuda çalışan bir akademisyen, önemli bir araştırmacımız konuyla ilgili. Kaşgar şehrinin tarihiyle ilgili bu eseri şanslı dinleyicilerimizden birisi elde etmiş olacak. Güzel bir kitap, bir el kitabı gibi ince ve akademik bir değer taşıyor aynı zamanda.
Hocam siz Konur Alp Ercilasun deyince birden benim de hocam olan Bican Ercilasun Hoca aklıma geldi. Onun zannettiğim kitabı ama farklı bir bilim insanımızın.
Evet. Bu Kaşgar şehrimizle ilgili tabii tarih dilimi içerisinde Türk tarihinde başkentlerden en önemlilerinden birisi Kaşgar. Orta Çağ'da Karahanlılar döneminde Kaşgar Türkistan'ın baş şehri olarak biliniyordu. Türkistan'ın baş şehri neresidir sorusunu sorduğunuzda insanlar Kaşgar diye hatırlıyor ve söylüyorlardı. Dolayısıyla o dönemde Karahanlıların kuruluş baş şehri, önemli bir tarih şehri, kültür şehri Kaşgar'ı tanıyacağız bu kitap aracılığıyla.
Vedo Hocam o kadar önemli bir yerleşim ki Kaşgarlı Mahmut gibi Türk ve dünya evet. tarihinin çok büyük bir bilim insanını da evet. armağan etmiş bir şehir.
Tabii Divan-ı Lügat-ı Türk'ün yazarı Kaşgarlı'nın kendi ailesinin de yaşadığı yer. Aynı zamanda Kaşgarlı Mahmut bir Karahanlı şehzadesi, bir soylu prens olarak bu kitabı yazmıştır. Herhangi bir şekilde taht kavgalarına veya taht talebine girişmemiştir. Kendisine ilme vermiştir. Kaşgarlı Mahmut'u da böylece anmış olduk.
Evet değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Türk Tarihinin İzinde programında Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla az sonra sohbetimize başlayacağız. Güray Hocam, geçtiğimiz haftaki programımızda 200 bin çadır ve 1 milyon insanın dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş ve belki de görülmeyecek şekilde bir din değiştirme hadisesinden, Türklerin İslam'a intisabından bahsettiniz. Bunun ne kadar önemli bir olgu olduğunu vurguladınız. Şimdi bu işi gerçekleştiren Satuk Buğrahan hangi soydan geliyor hocam? Şeceresi nedir? Kayıtlar var mı konuda tarihimizde?
Satuk Buğrahan'la ilgili o dönem kaynakları arasında da bilgiler var. Kaşgarlı Mahmud'un divanında da bahsedilen bir isim. Tezkire-i Satuk Buğrahan ya da Tezkire-i Buğrahan adıyla bildiğimiz anonim menakıbname'de, destan türündeki eserde onun destansı hayatı gerçeklerle birlikte aslında bir yönüyle de gerçek olaylar ve yer isimleri de geçtiği için eserde tarihi değer olan bu eserde de anlatılıyor. Onun İslamiyet'e girişinin hikaye edildiği bir eser Tezkire-i Satık Burhan. Ancak bunun yanı sıra Cemal Karşi'nin Mülhakat-ı Surah isimli bir eseri var. Orada Satık Burhan'ın soy ağacı verilir, şeceresi verilir Tezkire'den farklı olarak. Satuk Buğrahan'ın Müslüman olduktan sonra aldığı isimlere baktığım zaman bir ismi Abdülkerim'dir, bir lakabı vardır. O da Mücahid'dir, yani İslamiyet'i yaymak için savaşan hükümdarlara verilen bir sıfat. Gazi sıfatı var. Kendisinin soy ağacına baktığım zaman Satuk Buğrahan el-Mücahid Abdülkerim bin Bazir Arslanhan, yani Bazir Arslanhan'ın oğlu Satuk Buğrahan diye geçiyor. Onun babası Bilge Kadir Han, yani Bilge Kül Kadirhan, Karahanlı Devleti'nin 819-840'lı yıllara kadar başında bulunan büyük hükümdar. Kadirhan Afrasiyap, yani Ali Afrasiyap'tan, bin Bişnek bin Rismen neslinden gelir. Ve nesebi Tur bin Efridun, yani Feridun soyundan gelir. Cem bin Börü bin, Görk bin, Yafes bin Nuh'a ulaşır diyor. Bu arada birçok isimler var tabii.
Hocam, Nuh Aleyhisselam'a kadar. Yafes'e kadar yani, evet.
Tabii Yafes Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından. Yafes ve Nuh Aleyhisselam'a dayanmış oluyor soy ağacı. Kaşgar ve Fergana hudutlarındaki Türk hakanlarından Halife Muti Lillah ve El-Emir Reşid Abdülmelik Samani'nin devleti zamanında ilk Müslüman olan budur diyor Mülhakat-ı Surah'ta. Yine Tarihi Kaşgar adlı başka bir tarihçinin, Abdülgafir isimde bir tarihçi var bu bölgede, Kaşgar'da eser yazmıştır. Kaşgar şehrinin tarihini anlatan eserinde Satuk Buğrahan'ın ilk Müslüman Türk hükümdarı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla hem hükümdar olup hem de halkıyla beraber İslamiyet'i kabul eden, resmi bir tören düzenleyen bir hükümdar olarak Satuk Buğra anılmış oluyor. Bu destanın içeriğinde de İslamiyet'e girişi hikaye edilir. Satuk Buğrahan bu destana göre aslında başka destanlardaki benzer motiflerde de gördüğümüz şekilde İslamiyet'e girmiştir. Kendisi sıradan bir insan olmadığı için çok sıkı bir eğitim görmüştür. Yani Arapçayı, Farsçayı da bilen bir insan Satuk Buğrahan. Biz öyle anlıyoruz eserden.
Hocam bir virgül koyalım sözlerinize. Çünkü dinleyicilerimiz çok yoğun biçimde arıyorlar. Ama biz kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimiz belli oldu. Çek Cumhuriyeti'nden Fahrettin Gülsever. Ve Neslihan diyor ki telefonlarımız şu dakikaya kadar hiç susmadı. Bir teşekkür ederim dinleyicilerimize yoğun ilgileri için diyor. Arasınlar, sorsunlar bizi diyor. Teşekkür ediyoruz Neslihan'ın da söylediği gibi. Kaşgar, tarihin derinliklerinden 19. yüzyıla Kaşgar, Konrad Erciyes'in yazdığı kitabı Fahrettin Gülsever isimli dinleyicimize yollayacağız. Çek Cumhuriyeti'nden. Keyifli okusun diyoruz hocam.
Evet, güzel bir eseri. Tebrik ediyoruz dinleyicimize. Hayırlı okumalar diliyoruz. Kaşgar şehriyle de ilgili bir eser. Tam da Kaşgar'dan bahsederken hediye etmiş olduk. Tarihi Kaşgar, Kaşgar şehrinin bir tarihi olmakla birlikte aynı zamanda da bu şehrin kurucusu, bu şehirde kurulmuş olan Karahanlı Devleti'nin de Bilge Kül Kadırhan'ın da bir şehri aslında. Satuk Buğrahan da bu şehirde doğmuş, büyümüş, yaşamış bir Müslüman Türk hükümdarı olarak biliyoruz. Onun Tezkire-i Satuk Buğrahan ismiyle bildiğimiz eserde hayat hikayesi vardır. Destansı hayat hikayesinde o çok dil bilen bir insan olarak anlatılır. Öyle ki o Türk kültüründe, mitolojisinde ismi geçen kahramanlar arasında, mesela Danışmentname'de, Battal Gazi Destanı'nda, Battalname'de ve Satıkname'de ya da Saltukname adlı eserde biz şeyi görüyoruz. Benzerlikler açısından baktığımızda Tezkire-i Satuk Buğrahan'da geçen unsurlarla örtüşmeler görüyoruz. İslamiyet'i yayan şahıs olarak Sarı Saltık ile Battal Gazi ve Danışment Gazi Satuk Burhan tezkiresindeki anlatıyla örtüşen bir takım motiflere sahip. Bunlardan birisi etrafında kahramanların bulunması ve bu kahramanların her birinin de sayı olarak 40 civarında olması, 40 olarak bilinmiş olması. Türk kültüründe ve tabii İslam geleneğinde, kültüründe de görülen 40'lı rakamlar bir anlam taşır.
Hocam ben bunu soracaktım yani, size. Evet.
Tabii bu sayı mitolojik bir rakam gibi görünse de aynı zamanda da dini literatürümüzde de yer yer anlamlı şekilde kullanılan bir rakamdır. Satuk Burhan destanına göre Hazreti Peygamber aleyhisselam Miraç sırasında peygamberlerle karşılaştığında bir de tanımadığı bir şahısla karşılaşır ve bunun kim olduğunu sorar. Böyle bir olay vardır. Peygamber aleyhisselamla orada karşılaşmış ve tanışmıştır. Yani Miraç olayıyla ilgi kurularak bu destanda Hazreti Peygamber aleyhisselamın benden 300 yıl sonra gelip İslamiyet'i Orta Asya'da yeni bir kavim içerisinde topyekün yayacak bir şahıstan bahsediliyor denilmesi üzerine onunla olan ilişkisi anlatılır destanda. Hocam, yanında da 40 tane insan vardır. Yani 40 askeri, cesur, süvarisi vardır ya da 40 adamı vardır. Biz buna bazen 40 derviş deriz. İşte hani darbu meselelerimiz, edebiyatımız içerisinde, destanlarımız içerisinde bu 40 adam kimdir?
Hocam 40 uyurlar var. Evet.
Evet. Bu 40 kişinin kim olduğu konusu her zaman bir edebi mesele olmanın yanı sıra dini, tasavvufi bir mesele olarak da ele alınmıştır. Yani teolojik bir konu olarak da tartışılmıştır.
Hocam belki öncesi de vardır. Çünkü ben birden siz öyle söyleyince Atsız'ın Bozkurtların ölümünde son kalanlar da 40 kişilerdi. Evet. İşte Yamtar, Işbara,
yani eski evet. Türk kültüründe de olan evet, bir rakam. Çünkü biz şunu da biliyoruz. İslam geleneğindeki rakamlar veya gelenekler ile Orta Asya'da Yafes'in soyundan, Nuh Aleyhisselam'ın soyundan veya Zulkarneyn Aleyhisselam'a kendisini atfeden Türklerin soyunda bu rakamlar örtüşür. Yani tabiidir. Çünkü aynı kaynaktan beslenmektedirler. Bir çelişkinin olmaması gerekirdi. Yani geçen programımızda da ifade ettim. Türk inanç dünyasında, İslamiyet öncesi inanç dünyasındaki temel unsurlarla İslam inancındaki, akidesindeki bazı temel unsurlar büyük oranda örtüşmektedir, yakındır birbirine. Dolayısıyla İslamiyet'e girişte bunun önemli bir rolünün olduğunu söyleyebiliriz. Yani benzerliklerin, aynı zamanda siyasi, sosyal benzerlikle veya fırsatların da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şüphesiz Satuk Burhan işte hem gerçek kimliğiyle bildiğimiz Cemal Karşı'nın Mülhakat-ı Surah adlı eserinden dolayı tanıdığımız hem de destan dolayısıyla tanıdığımız bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Dönemin önemli eserleri arasında da ondan Karahanlı Devleti'nin tarihinden bahseden eserlerde ondan bahsedildiğini görüyoruz. Devletin ilk kurulduğu yer başkent olarak Balasagun şehri. Ancak daha sonra Kaşgar'a taşınmıştır ve Özkent şehri, Taşkent şehri batıya doğru yayıldıkça da Buhara ve Semerkant'a kadar ulaşan bölgede Karahanlı Devleti'nin melikliklerinin ya da bölümlerinin oluştuğunu görüyoruz.
Hocam mesajlarımız, iletilerimiz var dinleyicilerimizden. Neslihan duyuralım bunları diyor. Duyuralım Neslihan. Almanya ve Hollanda'ya birer kitap göndermiştik hocam dinleyicilerimize. Onlar ellerine ulaşmış. Ramazan Ateş ve Aydın Küpeli adlı dinleyicilerimizin ellerine ulaşmış. Teşekkür ediyorlar. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Tarihimizle ilgilendikleri için hocam, bizi dinledikleri için. Yine bugün bir dinleyicimiz, Ramazan Ateş adlı dinleyicimize, yani 12'sinde, Şubat'ın 12'sinde onun kitabı da eline ulaşmış hocam. Baybars Tarih isimli kitabı seçmiştiniz. Evet. Neslihan'la beraber siz o hafta. Böyle teşekkür ediyorlar. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Programımızın yararlı olduğunu vurguluyor. Eğer yararımız dokunuyorsa seviniyoruz Gülen Hocam.
Evet. Maksadımız burada önemli olan dinleyicilerimize kaynaklara dayalı doğru bir tarih bilgisini ulaştırmaktır.
Bu da çok kolay değil galiba.
Değil mi? Evet. Kolay yani. Bir şey değil. Kültür tarihimizin en köklerine kadar ulaşan 1000 yılı aşkın bir süredir. 1100-1200 yıllık bir dönem konuşuyoruz şu anda. Karahanlı Devleti'nin kuruluşu yılı kuruluş yılları Türklerin ve dünya tarihinin de çok önemli bir kırılma ya da dönüşme, değişme dönemidir. Kültür tarihimizin değişme safhalarında belki de en büyük dönüm noktasıdır. Bu açıdan bunu çok önemli buluyoruz. Yani üzerinde konuşmamız gereken pek çok husus var, pek çok kaynak var.
Hocam bir de şöyle bir durum daha var Görev Hocam. Şimdi Osmanlı tarihçiliği, Cumhuriyet tarihçiliği tabii ki zor işler bunlar ama göreli olarak bu döneme göre daha kolay. Çünkü saraya alınmış bir kilo kuşbaşı etin dahi kayıtları var.
Evet.
Ama Orta Çağ tarihine ve daha öncesine doğru gittikçe kurganlar giriyor işin içerisine. Artık ne çıktıysa arkeolojik kazılardan.
Destanlar var, kurganlar var, sözlü evet. Tarihten kalıntılar var vesaire. Kazılar ve arkeolojik malzeme ile ancak bu dönemleri tanıyabiliyoruz.
Zor, kısıtlı bir dönem. Çalışması da tarihçi bilim adamı açısından zor. Burada bizim yaptığımız işte bu bilinmeyen, çok paylaşılmayan dönemi hiç değilse birazcık olsun dinleyicilerimizle birlikte araştırabilmek, inceleyebilmek.
Elbette kolay bir dönem değil. Özellikle Doğu Karahanlıları tarihi daha zor, daha az kaynak bulunan bir dönemi temsil ediyor. Çünkü Doğu Karahanlıları'nın baş şehirleri ilk kuruldukları dönemde Kaşgar ile ilgili eserlerin sayısı oldukça kıt. Yağmalandığı için, yakıldığı için şehir hem Çinliler hem Karahıtaylar hem de daha sonra diğer Kırgızlar vesaire diğer topluluklar tarafından çok defa istilaya uğramış bir coğrafya Doğu Türkistan. Ve özgürlük ya da bağımsız yaşama açısından da oldukça sıkıntılı dönemler yaşadığından dolayı Doğu Türkistan'daki Karahanlılar dönemine ait kaynaklarımızın sayısı daha azdır. Ancak Batı Türkistan ve Batı Karahanlı kolu ile ilgili çok sayıda kaynağa ulaşabiliyoruz. Hem İslamiyet'e dair kaynaklar, İslam dinini anlatan kaynaklar hem de İslam tarihçileri Batı Karahanlıları ile ilgili çok sayıda bilgiler verirler. Aynı zamanda Selçuklu kaynakları, Gazne Devleti'ni anlatan tarih kitapları Gaznelilerin Karahanlılarla olan ilişkilerini anlatırken bize aynı zamanda Karahanlı Devleti tarihini de anlatmış olurlar. Bu dönemde
Hocam soluklanalım isterseniz. Ondan sonra konumuza tam başlayalım.
Tabii.
Değerli dinleyicilerimiz, Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla Karahanlılar üzerine sohbetimiz. Ara ara da tarih bilimi üzerine sohbetimiz değil mi hocam?
Evet.
Aralarda dönüyoruz. Evet. Devam edecek.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Güray Kırpık hocamıza bir soru soracağım, ondan sonra çekileceğim kenara ve ben de merak ediyorum, dinleyeceğim sizlerle birlikte hocamızı. Hocam şimdi hangi tarihlerden, tarihin hangi döneminden bahsediyoruz? Devlet coğrafyası, kurulduğu devletin kurulduğu coğrafya neresi? Devlet teşkilatının diğer Türk devlet teşkilatlarından farklılıkları var mı? Döneme ilişkin siyasi olaylar, savaşlar, ilişkiler, diplomasi nedir hocam?
Evet, Karahanlı Devleti Uygur Devleti'nin yıkılmasıyla bağımsız olmuştur. Kuruluşunda Türk topluluklarından Yağma boyunun, Karlukların, Çiğillerin önemli bir katkısı olmuştur. Tabii olarak Uygurların da kurulmuş olduğu bir coğrafyada ortaya çıkmış bir devlet olduğu için Uygurlar da işin içerisinde bulunmuşlardır. Hatta Karahanlı Devleti'nin bürokrasisinde yani yazışma, kitap işlerinde Uygur katiplerinin ya da bitikçilerinin önemli bir görev aldığını biliyoruz. 840 yılından itibaren devletin resmen bağımsız olduğunu biliyoruz. Bilge Kül Kadir Han ve oğulları devleti yönetiyorlardı. Devletin başında Bilge Kül Kadir Han'dan sonra Bazir Arslan, Satuk Burahan'ın babası ve kardeşi Oğulcak Han bulunuyordu. Satuk Burahan'ın bir süre sonra tahta geçmesiyle devlet artık Müslüman bir Türk devleti haline gelmiştir. Satuk Burahan'ın doğum tarihi olarak da 900'lü yıllar gösteriliyor. 900'lü yılların başı, 900-910 yılları arası. Gençlik yıllarından sonra, yani olgun bir yaştayken İslamiyet'e girdiği ifade ediliyor. 940'lı yıllar genellikle telaffuz ediliyor kaynaklarda onun İslamiyet'e giriş tarihi olarak. Tahta geçtiği ve artık hükümdar olduğu dönem, resmen İslamiyet'i de kabul ettiği dönem olarak telakki edilmekle birlikte 959 yılında vefatından sonra da onun yerine Musa Tonga İlik oğlu olarak tahta geçmiştir. O da Müslüman bir hükümdardır. Ailesi de Müslümandır. Daha sonra Süleyman Arslan Han veyahut da Baytaş Arslan diğer ismiyle, Baytaş Türkçe isim, Süleyman İslami bir isim. Yani bu dönemde Karahanlılarda ikili isim kullanma geleneğinin başladığını anlıyoruz. Yani Türkler Müslüman olunca bir peygamber ismini arırlardı. Hükümdar olsun veya olmasın veya buna benzer isim değişikliklerinin de olduğunu görüyoruz. Selçuklularda da bu gelenek devam etmiştir.
Hocam, Karahanlı Devleti'nin kurulduğu döneme ilişkin komşuları, diğer Türk toplulukları, Türk varlıkları arasında İslamiyet'in durumu nedir? Yayılmış mıdır? Yayılma aşamasında mıdır?
Yayılma aşamasındadır. Mesela
Oğuz Yavgulu Devleti mi var? Kim var hocam?
Oğuz Devleti'nin bölgede varlığından bahsedebiliriz. Özellikle de Türkistan'ın kuzey bölgesi, Hazar Denizi'nin doğusu ve kuzeyinde Oğuz Yabguları var. 9. 10. yüzyılda Oğuz Yabgu Devleti'nin varlığından bahsedebiliriz. Ancak kuzeyde Bulgarlar ile, İdil Bulgarları ile Karahanlılar arasında sıkışmış bir Oğuz Yabgulu'ndan bahsedebiliriz. Oğuzlar burada göçebe bir hayat sürüyorlardı. Horasan bölgesine yakın, Horasan ile Karadeniz'in kuzeyine kadar olan bölgede, Hazar Denizi'nin çevresinde Oğuz topluluklarından bu tarihlerde bahsedebiliriz ki Oğuzlar bu dönemde İslamiyet'e girmeye başlamışlardır. Mesela Selçuk Bey'in biz İslamiyet'e girdiğini biliyoruz. Kınık boyunun İslamiyet'e bu dönemde girdiğini anlıyoruz. Dolayısıyla biz bu törene katılanlar arasında, yani 960 yılındaki törene katılanlar arasında Oğuz topluluklarının da olduğunu kabul etmeliyiz. 200 bin çadırlık rakam gerçekten çok büyük bir rakamdı ve Orta Asya'daki Müslüman Türk beylerinin temsilcilerinin bulunduğu, bütün halkın tamamının belki bulunmadığı bir topluluktu. Temsilcilerin geldiği bir topluluktu ve İslamiyet'i kabul etmişlerdi. Böyle eşine benzerine rastlanmayan bir toplantının kaydının İslam kaynaklarında yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla diyebiliriz ki artık Orta Asya'da Karahanlı hükmü altında bulunmayan yerlerde de bir İslamlaşmadan bahsedebiliriz. Mesela güney bölgeye doğru baktığımız zaman Hindistan sahasında da daha önceden İslamlaşma başlamıştı. Samanoğulları içerisinde Türk toplulukları vardı ve onlar İslamiyet'i kabul etmişlerdi. Satukbura Han da bir Samanlı şehzade tarafından tanışarak, Sufi kılığındaki bu kişiden etkilenerek İslamiyet'e girmiştir Satukbura. Şehzadeliğinde bunu yaşamıştır. Yine Sebüktegin'e baktığımız zaman, Karahanlı Devleti'nin kuruluşunda Alptigin, Sebüktegin, daha sonra Gazneli Mahmut ve ailesi Hindistan'da İslamiyet'in savunucusu olmuştur. Ve Müslüman bir Türk devleti olarak Gaznelileri de görüyoruz. Tabii bir süreç olarak İdil Bulgar Hanı, Almuş Han'ın 920 yılında Abbasi hükümdarından 70 kadar ilim adamı istemesi olayı 920'li yıllarda rastlantı değildir ve Karahanlı Devleti'nin de İslam'a, İslam dinine resmen kabul ettiği dönemlere tekabül etmektedir. Dolayısıyla aynı tarihlerde biz Sibirya'ya kadar olan coğrafyada Müslüman Türk topluluklarının yaşadığını söyleyebiliriz. Topyekun bir farklı coğrafyalardaki Türk unsurlarının Müslümanlaşmasından bahsediyoruz aslında. Hep aynı tarihlere tekabül etmektedir, denk gelmektedir.
Hazar Kağanlığı hariç hocam.
Tabii Hazar Kağanlığı içerisinde de var Müslümanlar. Hazar Kağanı kendisi içerisinde Müslüman da var Hazar Kağanlarının. Musevi olanları var, Hristiyan olanları var. Yani Hazar Kağanlarının bir kısmını burada Müslüman sayabiliriz de. O açıdan baktığımızda tek bir yapıdan bahsedemeyebiliriz Hazar Kağanlığı için. Halk içerisinde Musevisi var, Gök Tanrı dinine, eski Türk dinini devam ettirenleri var vesaire. örnekleri çoğaltabiliriz. Hazar Kağanlığı'nın tam İslamiyet'e girmiş bir topluluk olarak sayamayacağımız gibi henüz İslamiyet'e girmemiş olan topluluklar da elbette bu dönemde Türkler arasında var.
Yani Gök Tanrı dinini devam edenler.
Yani Türklerin gibi. İslamlaşması 16. yüzyıla kadar devam etmiştir. İşin genel anlamda ifadesini böyle de söyleyebiliriz. Çünkü Karadeniz'in kuzeyinden giden Hunlar, Avarlar, Peçenekler, Kuman Kıpçaklar, Oğuzlar, Macarlar, bütün bunların önemli bir kısmı Anadolu'ya yerleştiler, Balkanlara yerleştiler ve Osmanlı döneminde de İslamlaşmaya devam etti Türkler. Yani gayrimüslim ama eski Türk geleneklerini devam ettirmeyen Hristiyanlaşmış Türkler arasından da Müslümanlığı tercih edenler oldu. Yani Hristiyanlıktan ya da Musevilikten İslamiyet'e giren Türklerden de bahsedebiliriz bu şekilde baktığımızda. Aynı şekilde Uygurlar, Karahanlılar döneminde önemli ölçüde Budizmi, Maniheizmi bırakarak İslamiyet'e girdiler. Bu halde diyebiliriz ki Türklerin din değiştirmeleri hadisesinde en yoğun tabloyu 10. yüzyılda görüyoruz biz. 10. yüzyıl gerçekten de çok büyük bir kültür değişmesi hadisesinin siyaseten aynı zamanda demografik olarak, nüfus olarak değişme olaylarının görüldüğü bir dönemdir. Siyasi olaylara baktığımız zaman Karahanlılar tamam din değiştiriliyor, büyük bir sosyal dönüşüm, siyasi dönüşüm yapılıyor ama bu dönemde rakipleri olan devletlerle de mücadele etmek zorunda kalmışlardır.
Kimlerdir hocam?
Baktığımız zaman kendilerine karşı mücadele eden topluluklar var, devletler var. Bunlarla savaşmak durumunda kalmışlardır. Mesela Gazneli Mahmut zamanında artık Karahanlı Devleti çok büyük bir Orta Asya gücüdür. Büyük bir süper devlettir. İran'ın hakimiyeti konusunda Mavra-ün-Nehir yani bugünkü Horasan coğrafyası İran'ın doğu bölgesi oluyor. Hazar Denizi'nin güneyi Afganistan'a kadar olan bölge Karahanlılarla Gazneliler arasında paylaşılamayan bölgeydi. İşte bu bölgenin paylaşılması için çok büyük savaşlar yaptılar Karahanlılarla Gazneliler. Hatta Gazneli Mahmut bu iki savaşta 1008 ve 1019 yıllarındaki savaşta eğer başarılı olamasaydı Hindistan işlerine kadar çekilmek zorunda kalabilirdi. Çok önemli olaylar yaşandı. 999 yılında Samani Devleti'nin tamamen yıkılmasını sağlayan anlaşmayı Gazneli Mahmut'la Karahanlı hükümdarı birlikte yaptılar. Ve Karahanlı hükümdarı Kılıç Burahan Harun zamanında artık Türkistan'ın, Batı Türkistan kolunda ben varım diyen bir Karahanlı devleti görüyoruz. Semerkant, Buhara gibi şehirleri hakimiyeti altına almayı sağlayan bir Karahanlı devletini görüyoruz. Ancak Semerkant el değiştirmiştir. Gazneli Mahmut Semerkant konusunda, Buhara konusunda ısrarcı olmuştur. Özellikle de Semerkant'ı bir süre sonra kendisine yeniden bağlamıştır.
Hocam bu şehirleri zikrettiniz. Profesör Doktor Refik Turan hocamız da burada. Selçuk'un izindeki birlikteliğimizde bu şehirlerin Türkistan medeniyeti açısından çok önemli olduğunu ama yeterince bizim tarihçilerimizin değerlendirmediğini, daha çok çalışılması gerektiğini konuya ilişkin az önce Kaşgar kitabını armağan ettik dinleyicilerimize. Bu şehirlerin de hususi olarak çalışılması gerektiğini Refik Turan hocamız, buradan kulaklarını çınlatalım, selamlayalım kendisini de Türk Tarih Kurumu Başkanımızı. Evet. Bu yorumuna katılır mısınız hocam?
Bizde şehir tarihçiliğimiz açısından kültür tarihimizin en önemli unsurları olan ve günümüze en çok eserin kalmış olduğu şehirler olan Semerkant, Buhara, Harezm, Kaşgar ve daha başka birçok şehrin tarihi eksik çalışıldı. Dönem olarak da çok eksik bu dönemler, iyi araştırılmadı. Arkeolojik çalışmaları da aslında pek fazla yapılmadı. Tanıtımı yapılmıyor, sahip de çıkılmıyor. Bu anlamda bir eksiğimiz var. Evet, kendi tarihimizi araştırmıyoruz, merak etmiyoruz ve ondan sonra bu konularla ilgili kendi tarihimizden gelen kimliğimizi de unuttuğumuz için tarih bilincini de gerçekten nesillerimize aktaramıyoruz. Tarih öğretimini gerçek anlamda da yapamıyoruz diyebiliriz. Bu çok önemli kültür tarihimiz açısından. Çünkü bu şehirlerde yüzlerce sosyal devlet müessesesi kuruldu. Neler vardı? Hastaneler vardı, bimarhane o dönemki ismiyle, şifahane ismiyle, tıp okulları vardı, gözlem evleri vardı, rasathane adıyla kurulan medreseler vardı ve çok sayıda yaygın eğitim kuruluşları, kervansaraylar, ribatlar bulunuyordu. Saraylar ve şehirler, pazarlar vardı. Yine su kanalları açılmış ve tarım ile ilgili uygulamalar yapılmıştı. Karahanlı döneminde Mavera-ün-Nehir'de çok dönemine göre modern denilebilecek su kanallarının açılması ve tarım faaliyetinin başlatılması olayı var. Tarıkçılar Divan Lugati Türk'te bir meslek olarak anılırlar. Tarıkçı deniliyordu divanda. Bu meslek için özel bir zanaat eğitimi gerekiyordu. Yani tarım aletlerinin kullanılması özel bir eğitim gerektiriyordu. Dolayısıyla yerleşik kültüre artık Karahanlılar tamamen sahiptirler. Uygurlar döneminde Türkler yerleşik hayata geçmişlerdir büyük oranda, evet. Ama Karahanlılar İslamiyet döneminde bunu geliştirerek devam ettirdiler. Yerleşik hayatı terk etmediler Uygurlar da. Karahanlılar içerisinde yerleşik kültür gelişerek devam etti. Kanal şebekesi ya da bizim sulama faaliyetlerindeki kanal sistemleri o dönemde büyük bir ova olan Ceyhun-Seyhun Nehri arasındaki Mavera-ün-Nehir bölgesinde ve Horasan'da uygulanmıştır. Özellikle Fergana Havzası bu anlamda bir örnektir ve tarihi kanallarıyla bilinen bir yerdir günümüzde de. Bunun delilleri var, yani Karahanlılar döneminde açılmış olan kanalları anlatıyor tarihçilerimiz de.
Hocam zaman daralıyor. Devletin teşkilatına ilişkin söyleyecekleriniz, ordu düzenine ilişkin söyleyecekleriniz, komşularıyla olan savaşlarına girdiniz hocam, mücadelelerine. Öylelikle isterseniz yavaş yavaş toparlayalım.
Evet, devlet teşkilatı ile ilgili bir iki husus var. Onları söyleyelim ama bu konuyu devam ettirmemiz lazım. Karahanlılar konusunda daha birçok konular var. Ayrıca Divan-ı Lügat-ı Türk, Kutadgu Bilik, Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet adlı eseri, Tezkire'nin hatta bir nüshasını burada bazı bölümlerini paylaşabiliriz. Ve ordu teşkilatından başlayarak devlet teşkilatı, ordu teşkilatı, sosyal düzen ve hukuk teşkilatı, ilmiye teşkilatı, bunların hepsi ayrı ayrı üzerinde konuşulabilecek konular.
Hocam bunları önümüzdeki haftaya erteleyelim. Biz şu halde sulama kanallarından ve üretim kültüründen söyleyeceklerinizi kestim, ben buradan devam edelim. Dolayısıyla bugünkü sanki ziraat mühendisliği meselesi, ziraat mühendisliği gibi bir bilim dalına yönelmiş Karahanlı bilim insanları ve Karahanlı devleti.
Şunu açıkça ifade edelim. Türk tarihinin en eski tıp üniversitesi Karahanlılar dönemine aittir. 1000 yılı aşkın bir süredir bildiğimiz bir şey. Bunun belgelerine sahibiz. Tamgaç Buğrahan'ın kurmuş olduğu belgede, vakıf eserinde öyle bir okul sisteminden bahsediliyor ki o belgeyi aslında burada da okuyabiliriz gelecek programlarımızda. Mutlaka vakıf sistemini, oradaki vakıf uygulamasını çok iyi görmemiz lazım.
Hocam haftaya
doktor yetiştiren bir okulun belgesi var elimizde.
Hocam onu haftaya eğer getirebilirseniz buradan yani, dinleyicilerimizle evet, paylaşalım. Evet hocam.
Otacılık mesleği, tıp ilminin biliyorsunuz Orta Asya'da Çin ve Uygurlar döneminde tıp ilmi çok gelişmiştir. Yani eski Türklerdeki tıp geleneği hakkında da burada bilgiler paylaşabiliriz. Günümüzde de bildiğiniz gibi tabii tıbbın en yaygın olduğu, güçlü olduğu yerler yani Kore, Çin ve Uygur bölgesidir hala. Bunu da bilmek lazım. Yani geleneksel anlamda da bu bölgede günümüzde de raişte bulunan, gerçekten uygulanan bir tıptan bahsediyoruz. İşte bu İbn Sina tıbbı dediğimiz tıbbın, tababet ilminin merkezi de Karahanlıların kurduğu bu başkentlerdeydi. Bu şehirlerde, bu okullardaydı. Bunları da iyi bilmemiz ve öğrenmemiz günümüz açısından da önemli. Çünkü günümüzde de burada bu okulların kalıntıları var, devam eden uygulamalar var. Yıkılmışsa da yenileri yapılmış yerine, bunları bilmekte yarar var. Kültür benzerliklerini tanımak açısından, kültür dünyamızı tanımak ve ulaşmak açısından da dilimizi geliştirmiş oluruz böylece. Yani ortak bir kültüre sahibiz bu bölgelerin insanlarıyla hala. Bu anlamda da önemli. Karahanlı Devlet Teşkilatı'nda ikili teşkilat sistemi uygulanıyordu. Doğudaki Büyük Han ismini alıyordu. Batıdaki ise Küçük Han veya Yardımcı İkinci Hanlık sıfatına sahipti. Lakap olarak da ikisinin farklı lakaplarla anıldığını görüyoruz.
Hocam son 20 saniyemiz, bu cümlenizle birlikte devlet teşkilatına Karahanlı Devleti'nin geçiş yapmış olalım. Önümüzdeki hafta getireceğiniz belgelerle ve devlet teşkilatıyla, ordu teşkilatıyla, savaş düzeniyle, yine az önce sizin vurguladığınız gibi kültür alanında yaptığı herhalde niteliksel sıçrama diyebiliriz hocam. Bunu da sormak istiyorum haftaya size. Daha Karahanlılar üzerine söyleyecek çok sözümüz var ama süremizi bitirdik hocam.
Sağlık olsun, devam ederiz öyle.
Hocam bir de Mevlüt İkinci adlı dinleyicimize hala ulaşamadık. Bekliyoruz telefonunu dinleyicimizin ki kitabını yollayabilelim kendisine. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Tarım Terbiye Kurulu Üyesi Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, hocam teşekkür ederim. Ağzınıza ayağınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim Sedat Bey.
Ve değerli dinleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için, bu anları bizlerle paylaştığınız için sizlere de teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Türk tarihinin izinde.